Hayırlı günler kıymetli dinleyenlerimiz. Bir Amentü Hassasiyeti programına daha hoş geldiniz. Sayın hocamız, değerli hocamız Ebubekir Sefil hocamızla beraber Amentü Hassasiyeti çerçevesinde son sohbetimizde modernizm üzerine durmuştuk. Modernizmin dört esası var demişti. Rasyonellik, konformizm daha uygun.
Sekülerlik
ve bireysellik. Yani kendinden başka otorite tanımama. Rasyonelliği hocam işlemiştik. Bugün inşallah konformizm ve sekülerlik veya önce sekülerlik sonra konformizm ve bireysellik üzerine duracağız. Hoş geldiniz hocam.
Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
Hocam modernizmle ilgili söz sizde. Konformizm ve sekülerle ilgili söylediklerimizi dinleyelim inşallah hocam.
Bismillah. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala seyyidina Resulillah. Evet, modernizmin üzerine oturduğu sac ayaklarından sekülerlik.
Evet.
Tabiatı gereği modernizm sekülerdir.
Evet.
Yani batıdaki serencamını anlattığımız programda değinmiştik. Münhasıran dine karşı bir tavır alış, insanın üstünde bir değer tanımama, bütün değerleri insanın benim belirlediği bir fikriyat. Dolayısıyla bu fikriyatın ahireti yok. Bu fikriyat dünyayı imar etmek, dünyayı mamur etmek ve dünyada yaşanan hayatı mümkün olduğunca uzatmak, sonsuz kılmak bu fikriyatın temel parametrelerinden birisi. Şimdi burada bize modernizmin Müslümanlara, ümmeti Muhammed'e ne kadar sirayet ettiğini gösteren enteresan bir başlık açmak istiyorum. Seküler olmanın tabii unsurları var. Bunlar asıl olan dünya hayatıdır düşüncesi doğrultusunda otomatik olarak oluşturulmuş olan başlıklardır. Bunlardan birincisi mesela bu dünyadaki hayatı mümkün olduğunca kalıcılaştırmak, bir sonraki bölümde göreceğiz konformizm, hayatı rahatlatmak, konforize etmek, kolaycılık, hayatı kolaylaştırmak olduğu gibi aynı zamanda insanın bu dünyadaki hayatını mümkün olan en üst limitlerde sağlıklı, sıhhatli, uzun ömürlü olarak geçirmesi. Şimdi
bunun imana zıt olan tarafı
şimdi söyleyeceğim.
Onu geleceğiz.
Evet, şimdi hocam. Söyleyeceğim. Sağlık ve sıhhat bizde de yani İslam'da da Kur'an ve sünnete göre de muhafaza edilmesi gereken emanetlerden birisidir. Yani Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz biliyorsunuz insanın kadri kıymetini bilmediği ancak elinden kaçırdığında kıymetini anladığı iki şey vardır. Biri sağlık sıhhat, biri de boş vakit. Evet, dolayısıyla sağlık sıhhat bizde de önemlidir. İslam tasavvuru bakımından da önemlidir ama bunu fetişleştirmek başka bir şeydir.
Okay.
Şimdi bakın Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz pek çok sahih hadiste mümin için ayağına ya da eline batan bir dikenin bile günahlarına kefaret olduğunu haber veriyor. Geçirdiği bir hastalık bile müminin günahlarına kefarettir. Dolayısıyla biz sağlığımızı muhafaza etmeye hassasiyet gösterirken hasbel beşer hastalandığımızda buna isyan etmeyiz. Bunu bir arıza olarak görmeyiz. Bunu hatta günahlarımıza kefaret olduğu için bir vesile, bir fırsat olarak görürüz. Hastalık durumunda da hamd etmeyi ihmal etmeyiz.
Yani fetişleştirmeyen birisi böyle.
Evet.
Fetişleştiren biri ne yapar hocam?
Şimdi bir bu bahsi tamamlayayım. İnşallah fetişleştirmeyi de göreceğiz. Şimdi sağlık sıhhat dediğimizde biz sadece hastalanmayı anlamamalıyız. Özellikle günümüzde sosyal bir kategori olarak ve hepimizin yürek acısıdır bu. Özürlüler, engelliler diye bir kategori var.
Evet.
Bunları biz doğuştan normal dışı bir özellikle doğan Cenab-ı Hakk'ın takdir-i ilahisi gereği ya genetik olarak ya da dediğimiz gibi başka türlü normal dışı bir beden özelliğine sahip olarak doğan insanları biz hemen kategorize ediyoruz. Bu özürlü diyoruz. Şimdi bu özürlü tabiri ilgili insanları rancide ettiği için bunu kullanmamaya özen gösteriyoruz. Engelli diyoruz.
Engelli.
Fakat gene kategorize ediyoruz, dikkat edin. Onları ayrı bir kategori, ayrı bir başlık olarak ayrıştırıyoruz.
Engelliler diye, evet.
Engelliler diye ayrıştırıyoruz. İslam'da bu yoktur.
Evet.
Engelliler diye ayrı bir toplumsal kategori yoktur.
Evet.
Çünkü biz buna engel olarak bakmıyoruz. Bu bizim için insanları değerlendirirken dikkate alınacak bir şey değildir.
Evet.
Şimdi bakın, modern hayat içerisinde biz herhangi bir önemli devlet kurumunun başında, diyelim ki bir bakanlığın başında bir bakan,
evet,
düşünebilir miyiz engelli? Yani ayağı aksak veya bir elini kullanamıyor veya bir gözünü kullanamıyor. Böyle bir insanı hiç rastladık mı?
Yok.
Yani, rastlamadık değil mi? Modern hayatta böyle bir şeye rastlamak mümkün değil. Ama Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz biliyorsunuz Medine döneminin başlarında Muaz bin Cebel radıyallahu anh'ı Yemen'e vali, evet, kadı, öğretmen olarak gönderdi. Kendisinin yani bütün alanlardaki temsilcisi yetkili olarak gönderdi. Evet.
Mümessil olarak.
Orada gönderdi. Bir eyalet valisi yani.
Evet.
O esnada Hazreti Muaz'ın yaşı 22-23 civarındadır.
Evet hocam.
Gittiğinde Yemen'e insanlara işte namazı anlatıyor, öğretiyor. Sözlü olarak, teorik olarak. Arkasından da namaz vakti geliyor. Namaz kılacaklar. Öne geçiyor, cemaatin önüne geçiyor Hazreti Muaz. Namaz kılıyor. Ondan sonra farza başlayacakları zaman geri dönüp bakıyor ki bazı cemaatten bazıları ayaklarını uzatarak secdeye varmaya çalışıyorlar. Diyor ki niye böyle yapıyorsunuz? Diyorlar ki sen öyle yaptın, onun için öyle yapıyoruz. Ya ben böyle yaptım, ben dizimi kıramıyorum diyor. Ayağım sakat benim. Siz öyle yapmayın, siz şöyle yapın. Şimdi Hazreti Muaz aksayarak geziyor, bir ayağı topal.
Evet.
Ve vali, eyalet valisi.
Direkt. Belki ilk atananlardan.
Evet tabii. Ve evet. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz vefat edene kadar Hazreti Muaz oradan dönememiş. O kadar uzun kalmış, o kadar büyük hizmetler yapmış ki Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz terk-i dünya ettikten sonra anca Medine'ye dönebilmiş. Şimdi böyle sahabiler çok fazla. Bir gözü kör, bir ayağı topal, bir elini kullanamıyor. Böyle sahabiler çok fazla gerçekten. Ve bu bizim medeniyetimizde, insan tasavvurumuzda, insan algımızda asla kayda değer bir şey değil.
Anormal değil yani.
Anormal değil yani. Bizim kaynaklarımızda çok çok böyle o özelliğiyle ilgili bir gelişme, onun altını çizmeyi gerektiren özel bir durum yoksa biz bu şeyleri çok göremeyiz. Bizim Teracim-i Rical kitaplarımızda, evet, biyografi kitaplarımızda.
Bizim bildiğimiz bir Abdurrahman bin Avf var hani.
Evet.
O da heyete girdiği için hani seçim Hazreti Osman, evet, Efendimizle aynı heyet. Ebu Bekir Efendimizin seçtiklerini bildiğimiz
için. Aşere-i Mübeşşir.
En çok meşhur olan o var. Bir de Abdullah, evet, bin Ümmü Mektum. Biliriz. O, evet, da çok meşhur yani.
Çok meşhur.
Yoksa
onun dışında tabii bir dolu gerçekten topal sahabi var, kör sahabi var, kötürüm sahabi var. İşte birisinin savaşta burnu kesilmiş.
Hocam Bedirler, Uhudlar yani boş değil mi? Evet. Hepsinde bir oradan bir iz
öyle
var.
Evet yani. Ama biz sahabe-i kiram dendiğinde onların bu vasıflarını hiç hatırlamayız.
Evet.
Çünkü gözümüze sokulmamıştır yani bugün olduğu gibi. Hatta daha enteresan bir şey söyleyeyim size. İmam Ebu Hanife rahimehullah tabiinden birisi için diyor ki ben ondan daha üstün, daha faziletli, efdal birini görmedim diyor. Onu her gördüğü yerde mutlaka ona kemali hürmetle hürmet ediyor, tazim gösteriyor. İmam Ebu Hanife gibi, evet, bir insan. O ona mahsus değil, bütün ümmet yani İmam Ebu Hanife'nin akranı olan herkes aynı şeyi yapıyor. Bu zat Abdullah İbni Abbas Hazretlerinin radıyallahu anh talebesi Ata bin Ebi Rabah'tır.
Evet.
Ata bin Ebi Rabah bütün İslami ilimlerde sözü senet olan hem büyük bir alimdir, hem büyük bir abittir, zahittir, büyük bir kanaat önderidir. Toplumda İslam ümmetinde nirengi noktalarından birisidir yani.
Tabii kolbaşı yani,
evet,
rivayetlerde, evet, kolbaşı.
Evet, evet. Fakat kaynaklar diyor ki bu Ata bin Ebi Rabah rahimehullah'ın hayatını anlatan kaynaklar diyor ki Ata bin Ebi Rabah'ın doğuştan getirdiği 6 tane önemli özelliği vardı. Birinci özelliği bir gözü kördü. Ömrünün sonuna doğru öbürü de kör oldu. Amaydı yani. İkincisi bir ayağı topaldı. Üçüncüsü bir kolu kötürümdü.
Allah Allah.
Evet. Dördüncüsü sırtında kocaman bir kamburu vardı.
Allah Allah.
Beşincisi derisinin rengi kapkaraydı. Altıncısı burnu dümdüzdü böyle.
Kesik.
Evet. Şimdi böyle bir insanı hayalinizde canlandırın.
Mübarek bir zat olarak.
Bu insan İslam toplumunda elde tutuluyor, baş üstünde tutuluyor.
Evet.
Bu özelliklerinin, bu 6 özelliğinin o insana bakışta hiçbir fonksiyonu yok.
Evet.
Ama hatırlar mısınız bilmem bir ara Notre Dame'ın kamburu diye bir şey var.
Evet,
bir filmi de yapıldı onun.
Kitabı da var. Evet.
Şimdi o adamı düşünün. Notre Dame'ın kamburunu
direkt
düşünün.
Direkt kambur. Evet.
hemen aklımıza öyle bir tip gelir.
Bir tip geliyor, evet.
O tip gelir. Modern hayatta Allah göstermesin diyoruz. Birimizin böyle bir çocuğu olsa, bu çocuğu ne yaparız biz? Hangi eğitim kurumu kabul eder? Bu çocuğu insan içine çıkarabilir miyiz? Bu çocuğun akıl sağlığı, ruh sağlığı yerinde olur mu? Bırakın alim olmayı, toplumun önüne geçmeyi. Bu çocuk sağlıklı, normal bir çocuk olarak büyüyebilir mi bu toplumda?
Hocam işte geçen itiraz vardı. Benim çocuklarım diyor falan puan almışlarla beraber nasıl verebilirsiniz falan.
Evet.
Yani puanlarını bile yani bırakın tabii. Kategorizeyi yani şeyden sıhhatten puanlara kadar inmiş.
Evet.
Yani baş kaldırıyorlar yani. Evet.
Öyle yani dolayısıyla sağlık sıhhat fetişleştiriliyor derken kastettiğimiz tam da budur.
Merkeze alınıyor yani. Tamam.
Tabii son derece önemlidir. Bir insanın toplumda göreceği itibarın, toplumda göreceği alakanın, davranışın, tavrın birinci derecede belirleyicisi onun fizik özellikleridir. Dolayısıyla seküler hayat derken biz işte işin bu arızalı yanlarını da dikkate almamız lazım. Vaktiyle Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e ama bir sahabi geliyor. Diyor ki ya Resulallah ben evim Mescid-i Saadet'e biraz uzak. 5 vakit namazı sizin arkanızda Mescid-i Saadet'te kılmak istiyorum. Ama beni her zaman götürüp getirecek kimsem yok. Allah Teala'ya dua etseniz de benim gözlerimi açsa, benim başka bir amacım yok. Sadece 5 vakit sizin arkanıza namazda durmak için bunu istiyorum. Mescide gidip gelirken beni birine muhtaç olmayayım yani. Şimdi düşünün biz olsak böyle bir durumda. Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin yerinde bilfarz. Ne deriz? Ya tabii ki ne mübarek bir amaç için istiyorsun sen bunu. Tabii. Ama Efendimiz öyle demiyor. Buyuruyor ki eğer istersen dua edeyim gözlerin açılsın. Ama dilersen sabret. Sabretmen senin için daha hayırlıdır.
Allah Allah.
Buhari Müslim rivayetidir bu.
Yani sağlık ve sıhhatte bir abartı söz konusu değil. Olduğu gibi.
Fetişleştirmek
yani. Evet.
Şimdi o sahabinin yerinde biz olsak ne deriz? Deriz ki ya Resulallah benim amacım yok. Yani başka bir amacım yok. Ben sadece arkanızda namaz kılmak istiyorum. Dolayısıyla çünkü bir saniyelik bir iş. Hemen gözünüz açılıverecek. Dünyanız aydınlanacak. O sahabi öyle demiyor. Diyor ki ya Resulallah tamam. Eğer kör kalmam benim hakkımda hayırlıysa siz öyle buyurduysanız ben bu talebimi geri alıyorum. Sahabenin algısına bakın şimdi.
Sağlık sıhhatle alakalı hani fetişleştirmeme örnekleri. Evet.
Gene böyle bir örnekte gene Buhari Müslim rivayeti. Evet. Sahabiye bir hanım geliyor. Radiyallahu anha. Diyor ki ya Resulallah bende sarı hastalığı var. Olur olmaz yerde düşüyorum, bayılıyorum. Edep yerlerim açılıyor. Kendimi bilmiyorum çünkü.
Başörtüm açılıyor falan.
Evet. Allah'a dua etseniz de bu hastalığı benden alsa. Hidayet Bey cevap gene aynı. Anladım. Dilersen dua edeyim. Allah senden bu hastalığı alsın. Ama dilersen sabret. Sabretmen senin için daha hayırlıdır.
Evet.
O sahabiye hanımın tavrı da aynı. Peki diyor ya Resulallah. Siz böyle yaşamak benim hakkımda hayırlıysa, siz böyle dediyseniz ben bunu kabul ediyorum. Ama Allah'a dua edin düştüğümde edep yerlerim açılmasın. Talep bu.
Yani avret yerlerim açılmasın.
Avret
yeter.
Yerlerim açılmasın. Ben böyle yaşamaya razı oldum. Madem siz benim hakkımda hayırlı olan budur diyorsunuz. Ya. Tamam. Amin. Şimdi şöyle örnekler de var, onu da söyleyelim. Bu genellikle tevessül bahsinde zikredilir bu rivayet. Ama bir sahabi aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e geliyor, gözlerinin açılmasını istiyor. Efendimiz de ona buyuruyor ki git güzelce abdest al, 2 rekat namaz kıl, arkasından şu duayı oku, gözlerin açılır. O duayı okuyor ve gözleri açılır. Osman bin Huneyf radıyallahu anh hadisi olarak bilinir bu. Çok yaygın, meşhur bir rivayettir. Böyle örnekler de var. Bu sahabi bunu uyguluyor ve mescitte bir grup sahabi otururken içeriye giriyor. O sahabi gözleri açılmış, onu o şekilde görenler şaşırıyorlar.
Anladım.
Baktık ki gözleri açık bizim gibi geldi, içeri girdi diyorlar, şaşırdık. Böyle örnekler de var. Bu bize şunu gösteriyor. Yani kör kalın, hasta kalın, sakat kalın buyurmuyor efendim.
Abartı yok yani.
Evet, abartmayın, fetişleştirmeyin.
Yani bir abartı yok normal. Evet. İtidal her zamanki gibi.
Evet.
Yani
evet.
Sıhhat ve sağlıkta da dünya ile ilgili bir itidal söz konusu.
Evet. Evet. Yoksa biz biliyoruz ki Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz kendisi de buna riayet etmiştir. Hacamat yaptırmıştır. Bitkisel ilaçlar kullanmıştır. Duayla, rukye ile tedavi olmuştur. Hatta İslam'da asıl olan budur. Bizim kaynak kitaplarımızda ben bir ara okuduğumda bundan yıllarca evvel böyle gerçekten çarpmıştı beni. Hafız İbni Hacer rahimahullah Fethül Bari'de diyor ki ilaçla tedavi caiz midir değil midir?
Evet.
Caizdir diyor. İlaçla tedavi caizdir. Ama asıl olan rukya ile, dua ile tedavi.
Enteresan hocam gerçekten. Yani şifayı dolaylı değil de direkt evet. Allah'tan beklemek evet. gibi filan.
Şimdi bakın evet hocam. Bunu modern herhangi bir insana, hatta İslami hassasiyeti olan bir doktora söyleseniz. Deseniz ki doktor bey, İslam'da ilaçla tedavi caiz midir?
Evet.
Size der ki arkadaş, bu nasıl bir soru ya? Ne demek caiz midir? Farzdır der değil mi?
Evet hocam.
Ama bizim kaynaklarımız böyle bakıyor meseleye. Çünkü o nebevi ruh bize bunu söyletiyor. Müsebbibül esbabı unutmayın diyor. Yani tedaviyi ilaçtan bilmeyin.
Yani her şey tenden ibaret değildir. Evet. Her şey kemikten, görünür etten, olandan ibaretten değildir yani.
Evet.
Bir de insanın ruh tarafı da var. Ruh tabii. sağlığının hem mühimde hem olan tabii. ruh ve ahlak sağlığı şekilde değil mi hocam? Yani.
Dolayısıyla bir de tabii Kur'an-ı Kerim'de bizim ulemamızın şifa ayetleri diye tespit ettiği ayetler var biliyorsunuz.
7 tane şifa ayeti
evet.
var.
Şimdi bu ayetleri okuyorsunuz hastanın üzerine ve hasta iyileşiyor. Bu mücerrep bir şeydir. Yani bir tanesini rahmetli babam anlatmıştı. Ben de burada anlatayım teberrüken. Bir amca oğlumuz var bizim. Amcamızın oğlu. Bayılıyor. Muhtemelen Sara.
Sara.
Bayılıyor. İşte doktorlara götürüyorlar. Sarıkamış'ın, Kars'ın o kıt imkanları içerisinde. Fakat bir nihai bir çözüm bulamıyorlar. Bir gün bizim eve geldiğinde çocuk gene bayılıyor. Babam da hemen oradan apar topar atıyor onu bir arabaya, Kars'a götürüyor. Kars'ta bir doktor duymuşlar, çok meşhur bir doktor. O doktora götürüyor, muayenehanesine gidiyor. Diyorlar ki o doktorun tayini çıktı, gitti artık, burada değil. Ne yapayım ne yapayım diye düşünürken orada bir Allah dostu, bir ahbabı varmış. Hemen çocuğu alıyor, onun evine götürüyor. O da çok fazla insan içine çıkmazmış. Gelen gidenle çok fazla görüşmezmiş.
Enteresan ya.
Evet yani.
Onların halleri farklı tabii hocam.
Odasında, evinin bir odasına kapanır, orada zikri tesbihatla, ibadetle meşgul olurmuş. Oğlu ilgilenirmiş gelip gidenlerle. Fakat babamın adını duyunca çıkmış dışarı. Hoşbeş etmişler. Yanında delikanlıyı görünce hayırdır, nedir demiş. Babam da anlatmış. Yani böyle bir durumu var bu çocuğun. Çay içiyoruz diyor babam. Çay tabağından, şeker tabağından bir tane şeker aldı. Bismillah. Ve idâ merüttü fehüve yeşfîn ayetini okudu. Üfürdü şekere. Al bunu ye dedi çocuğa. Bununla bir çay iç. Çocuk o şekerle o çayı içti. Ondan sonra baygınlık nedir bilmiyoruz çocuk. Nihai olarak iyileşti. Evet.
Yani evet.
Bir şifa ayeti. Dolayısıyla sağlık sıhhat meselelerine bakışımızda, tedavi meselesine bakışımızda
İtidal var yani.
İtidal var. Modern hayatın seküler ideolojisine ne kadar paçamızı kaptırmışız, ondan ne kadar uzak tutabilmişiz kendimizi, burada herkes tabii hesabı kendisi yapacak.
Hocam zaten intiharlar geliyor yani. Evet. Çok abartıldığı zaman herhangi bir şey, mesela bu özellikle engelli kardeşlerimizdeki evet. böyle evet. Topluma küsme, hayata küsme, yani hatta intihara varan eğilimler hep bu abartıdan kaynaklanıyor.
Yani şüphesiz, öyle şüphesiz. Yani. Ya yani, bu sekülerlik derken tabii sadece işin sağlık, sıhhatle ilgili boyutu değil. Her alan, yani bir insanın ekonomik durumu biraz bozulduğunda bütün dünyası kararıyor. Psikolojisi bozuluyor, ailesiyle ilişkileri bozuluyor, çevresiyle münasebetleri bozuluyor, hayattan kopuyor ve dediğiniz gibi intihara kadar gidiyor. Şimdi bu nedir? Bu dünya hayatı merkeze almanın getirdiği bir arızadır. İnsanları fizik özellikleriyle değerlendiriyoruz, ekonomik seviyeleriyle, sosyal statüleriyle değerlendiriyoruz. Dolayısıyla insan olarak bizim gözümüzde bir kişi değer kazanacaksa bu dediğimiz vasıflara sahipse değer kazanıyor.
Hocam mesela maaşsız bir insanı nasıl değerlendiriyoruz değil mi? Yani maaşsız bir insan evet. düşünebiliyor muyuz? Hani adamın maaşı var mı, sigortası var mı?
Düzgün bir geliri yok.
Hemen yani... Evet. Hatta böyle sivil toplumlarda çalışanlara da soruyor. Sigortan var mı, yapıyorlar
tabii,
mı?
Tabii,
evet. Ne veriyorlar filan. Böyle hani direkt sanki sokakta kalmış, zavallı duruma düşüyor. Yani eğer makam şeyle, yani demek ki bu modernizmin etkisinde olduğumuzun
tabii, elbette,
apaçık bir göstergesi.
Tabii, yani şu kapıdan içeriye bir üstü başı çok da böyle hani taze, yeni olmayan 1960'larda 70'lerde görmeye alıştığımız bir kıyafetle gelse biri, içeri girse nasıl muamele ederiz?
Ya.
Biz bile yani.
Zavallı muamelesi.
Zavallı muamelesi. Maalesef. Muhtemelen dilenci falan deriz yani. Böyle bir değerlendiriyoruz.
Öncelediğimiz demek ki modernizmin öncelediği şeyleri önceliyoruz.
Tabii
biz yani.
Bize işte bakın bilinçaltımıza ne kadar sirayet etmiş.
Maalesef.
Oysa bizim atalarımız ne diyordu bize? Her geceni Kadir bil, her geçeni Hızır bil.
Hızır bil ya.
Evet.
Her geceni, evet.
Dolayısıyla ne kadar uzaklaşmışız, işte buradan ne kadar sekülerleşmişiz, buradan anlamak.
Yani mümkün. Modernizmin, toparlayalım hocam, evet. Yani önemli paradigmalarından, parametrelerinden diyelim bir tanesi de, parametre ölçütlerinden bir tanesi de
sekülerizm.
Evet. Orada kendimizi o aynaya vurursak, modernizmden ne kadar etkilendik, İslam'ın itidaline ne kadar, ya Rabbim inşallah cümlemizi mutedil eylesin.
Amin.
Gerçekten hem... Bunlar kendimize, öncelikle şahsımıza, kendimize getirmeye vesile kılar.
Amin, amin inşallah.
Hocam bir kısa bir ara vereceğiz inşallah.
Hay hay, hay
yani devamında konformizm veya...
Konformizm.
İnşallah. Artık ikisinden bir şey yapacağız. Kıymetli dinleyenlerimiz, şimdi de konformizm üzerine duracağız. Ve daha sonra bireysellik üzerine durup inşallah bu programda modernizmin tamam parametrelerini toparlamış olacağız hocam.
İnşallah.
Buyurun hocam.
Evet, konformizm dediğimiz şey hayatı mümkün olduğunca kolaylaştıran, şartları rahatlatan, daha az zahmetle, daha az enerjiyle, emekle hayatı yaşamamızı temin eden ortamı, şartları, vasatı kastediyoruz. Bu tabii dünya hayatı merkeze alan insanın otomatik olarak saplanacağı bir düşüncedir.
Evet.
Yani teknoloji dediğimiz şey bu ideolojinin sonucu olarak doğmuştur bir yerde.
Evet,
teknolojiyi doğuran ve kitleselleştiren ve küreselleştiren başka amiller de vardır ama işin temelinde konformizm vardır, rahatçılık vardır, hazcılık vardır.
Burada da galiba hocam abartı söz konusu yani.
Her alanda olduğu gibi.
Yani, yani eyser, ona girecektik hocam, geçen söz vermiştik kıymetli dinleyenlerimize. Yani Resulullah Efendimizin bir kolayı tercih etme sallallahu aleyhi ve sellem bir tarzı vardı hayatında. Yani iki zor olan bir şey dinle alakalı. O konformizmle o ara...
Buna bağlayacağız fark onu şimdi inşallah.
Şimdi oraya yaşamayacağız. Ben biraz acele ediyorum hocam.
Yok estağfurullah.
Yani kıymetli dinleyenlerimize tercüman olmak istiyorum.
Eyvallah.
Hani,
eyvallah. Eyvallah.
Yani, evet.
Allah razı olsun. Şimdi batıdan gelen bu alet edevatın hayatımıza bu kadar kolay bir şekilde sorgusuz sualsiz girmesi... Dikkat ederseniz biz bunu hiç konuşmuyoruz. Yani batıda üretilmiş herhangi bir şey... Bu bir cep telefonu olur, bu bilgisayar olur, bu otomobil olur, bu ev dizaynı olur, bu ne bileyim işte inşaat sektöründe kullanılan şeyler olur, bu internet olur vesaire. Hiç sorgulamıyoruz bakın. Batı'da üretilmiş olan bu anlamda ne varsa hepsini alıp anında hayatımıza intikal ettiriyoruz.
Evet.
Bunda ne var ki diyebiliriz. Bu hayatımızı kolaylaştıran bir şey. Bunda ne var ki? Bakın ne var ki? Şimdi ben kendimden örnek vereyim.
Yani zihni bir direncimiz yok.
Evet, tabii.
Hocam.
Hiçbir...
Yani bir arka planımız yok. Direnç arka planımız yok.
Yok.
Yeni bu şeye karşı, teknolojiye karşı.
Evet, yani hiçbir eleme mekanizmamız yok bilinç altında.
Evet hocam, siz kendinizden örnek.
Evet, şimdi bilgisayar çıkalı, cep telefonu çıkalı, akıllı telefonlar çıkalı. Ben daha az şeyi hafızama almak gibi bir yolu tercih ettiğimi fark ediyorum. Çünkü bir şey lazım olduğunda son derece gelişmiş not alma, fişleme programları var. Telefonum yanımda, bilgisayarım yanımda, ihtiyaç duyduğumda açar bakarım diye düşündüğümü fark ediyorum. Oysa bizde asıl olan her şeyi hafızaya almaktır. Şimdi ezberci eğitim sistemi falan diye küçümsüyorlar ya, aslında bizim eğitim sistemimizin en temel vasfıdır ezbere almak, hafızaya almak, ezberlemek. Biz Kur'an'ı ezberliyoruz bakın. Birisi bize dese ki Hazreti Ebubekir radıyallahu anh döneminde bir araya toplanan, Hazreti Osman radıyallahu anh döneminde teksir edilen, çoğaltılan mushaf nüshalarından herhangi biri bugün elimizde midir? Yoktur.
Evet.
Sahabe döneminde kaleme alındığı, oluşturulduğu, ifade edilen mushaf metinlerine rastlamak mümkün ama ne imam olan Hazreti Ebubekir'in mushafı ne Hazreti Osman'ın çoğalttığı mushaflardan birisi elimizde yok. Şimdi birisi dese ki böyle aslı esası belgesi orijinali elinizde yok. Siz bu mushafın Hazreti Ebubekir'in topladığı mushaf olduğunu nereden biliyorsunuz dese. Batılılar için, batılı tarih araştırmacıları için asıl olan yazılı belgedir biliyorsunuz.
Evet.
Dolayısıyla elimizde onun belgesini gösteremiyoruz. Kütüb-i Sitte ya da sair hadis kitaplarının orijinal müellif nüshalarından hiçbirisi yoktur elimizde.
Öyle mi hocam?
Tabii.
Bu enteresan bir
şey. Hiçbirisi yoktur. Yani, ama biz onların müelliflerine aidiyetinden şüphe etmiyoruz.
Burası önemli hocam. Hakikaten ben öyle bilmiyorum. Tabii. Mesela önemli bir şey yani. Bir bilgimizi tahsiye etmiş olacağız. Burada.
Evet, müellif yani, nüshalarının hiçbiri yoktur. Şüphe elimizde yani. Yoktur.
Evet hocam.
İşte çok güvendiğimiz, çok baş tacı ettiğimiz haklı olarak İmam Bukhari'nin sahihi mesela.
Evet.
Elimizdeki ikinci, üçüncü, dördüncü şeydir, versiyondur. Talebelerinin talebelerini. Tabii. Yani. Nasıl gelmiş bize? Ezberlenmek suretiyle gelmiş. Şimdi biz bunu, ya buna kim zahmet? Bugün olsa mesela kim buna zahmet? Artık Kur'an-ı Kerim programları var. Hadis-i Şerif programları var. Yani. Arıyorsunuz, bir kelime yazıyorsunuz, tık diye geliyor önünüze ne isterseniz. Hani derler ya, bir tıkla dünyanın bilgisine ulaşıyor. Evet. Bu iyi bir şey değil aslında. Çünkü insanın kendi özelliklerini ihmale yol açıyor.
Kullanılmayan özellik ihmale kayboluyor.
Yani. Kayboluyor tabii, köreliyor yani. Biz bazen duyuyoruz, okuyoruz teracimi ahval kitaplarında, biyografi kitaplarında falan, alim Kur'an-ı Kerim'i 7 yaşında hatmetti, 6 yaşında hatmetti, 8 yaşında. İnanamıyor insan. Bugünün şartlarına bir de bunu indirgiyoruz. Ya 7 yaşındaki bir çocuk Kur'an'ı nasıl hatmeder diyoruz. Ya, o günün şartları, hafızayı kullanma kabiliyeti bugünkü gibi değil ki.
Artistler dolu şimdi hocam, evet.
Evet, dolayısıyla birincisi bizi tembelliğe itiyor. Konformizm bizi tembelliğe itiyor. İkincisi, hayatı tabii şartlarında, fıtri ortamlarda yaşamaktan uzaklaştırıyor bizi. Hayatı konforize edeceğiz diye, bakın hayatımızda ne varsa hepsi sentetik.
Hocam aklıma geldi böyle, yazın bir misafirimiz vardı bizim. Yani evet. Ramazan'dan sonra geldi. Mekke, Medine'de oturuyor. Yani Ciddeli ama Medine'de mukim. 13 seneden beri Ciddeli doğmuş, büyümüş. Şimal tarafından bir Arap kardeşimiz.
Evet.
Hocam teşhisini biliyor musun? Raşitizm. Raşitizm, evet. Kemi D vitamini eksikliği. Güneşten yeteri kadar istifade dedim, evet. Ya siz dedim Arabistan'dan geliyorsunuz. O da başladı gülmeye. Dedi ki biz dedi hep dedi klimaların olduğu odalarda oturuyoruz dedi yani.
Evet.
Dolayısıyla D vitamini eksikliğinden dolayı ciddi hastalıklara müptela olmuş. Evet. Yeniden doktor ilaç verdi. D vitamini takviyesi. Evet. Güneşe çıkma eksiği yani. Suud'da bile bu hastalıklar var. Yani çünkü konforizm ne yapıyor? İnsanları klimaya doğru itiyor. Daha sonra o insan dışarıda yaşayamaz hale geliyor. Yani. Evet. Hakikaten.
Yani hayatı yapay olarak, suni olarak yaşıyoruz. Yiyeceklerimiz öyle, giyeceklerimiz öyle, evlerimiz, barklarımız, barınaklarımız öyle. Hayatımızda tabii olarak ne var diye düşündüğünüzde hakikaten hidayet be, insan dehşete düşüyor. Yani beslenmemize aldığımız gıdalara bakın. Tabii olarak kaç tanesi var bunların içinde sayabileceğimiz?
Hocam hep özlemimiz var. Mesela bir kırda elektriğin olmadığı bir yerde rahat bir geceyi yaşamak.
Evet, evet.
Geceyi yaşayamıyoruz ki hocam. Yani evet. Gün gecenin böyle basması, karanlığın yavaştan insanı örtmesi,
evet.
Gecenin örtü olduğunu hissedemiyoruz ve uyku tadını alamıyoruz yani bu şekilde. Her tarafta. Evet hocam. Yani.
Bu konformizm hayatımıza o kadar girmiş, o kadar belirleyici olmuştur ki. Bakın biz bunu başkaları yapsa anlaşılabilir ama Müslümanların yapması çok enteresan. Şöyle şeylere hemen hepimiz muhatap olmuşuzdur, rastlamışızdır. Ya Edison diye bir adam elektriği bulmuş. Şimdi bu adam cehenneme gidecek. Falan adam hırsız ama Müslüman, o cennete gidecek. Böyle şey olur mu?
Çok duyuyor, anlatılıyor, söyleniyor. Yani.
Şimdi bu neyin göstergesi? Elektrik dediğimiz şeyin bulunması bir iman umdesine eş değerdir.
O kadar önemli ki yani, o kadar abartılı bir öneme sahip ki.
Bilincimizde böyle olmuş, evet yani.
O olmazsa olmaz gibi.
Evet, evet hocam. Bunu bir iman ilkesi seviyesine çıkartmışız. Bu adam elektriği bulmakla çok önemli bir imani ilkeyi efendim yerine getirmiş, insanlığa sunmuş. Dolayısıyla cenneti hak etmiş.
Ya o bulmasaydı ne olacaktı kim bilir yani, tamam. Falan gibi. Evet hocam.
Şimdi dolayısıyla elektriği bulmayı bir iman ilkesine eşitleyecek kadar sekülerleşmiş bir dünya algımız var. Bu da işte konformizmin beynimizi, bilinçaltımızı ne kadar esir aldığını gösteriyor.
Bir de değerlerimizin kıymetini bilmediğimizi de gösteriyor.
Elbette
yani
tabii.
İmanın ne anlama geldiğini öyle diyor hocam. Bir geçen de bahsettik ya. Ateist olmak çok zor bir şey diyor. Bir
evet.
Ateist olan çünkü program yok diyor. Bugün yaşadık, yarın ne olacak, öbür gün ne olacak? Yani o yüzden diyor ben İslam'a girdim, bir tane ateist,
evet,
birisi.
Evet, evet.
Yani zor bir şey. Yani biz elimizdeki imanın, maveraya inanmanın, o programa dahil olmanın kıymetini de ne yapıyoruz? İkinci plana söylüyoruz. Evet. Evet hocam.
Konformizm adına biz bugün dünyadaki ekosistemi tahrip ettik. ozon tabakasını deldik, makro sisteme de müdahale etmeye başladık. Yani kozmik sistem insanın dünyadaki konformizm hastalığının kurbanı olarak arıza vermeye başladı, alarm vermeye başladı. Şimdi artık dünyada bir takım canlı türleri hızla yok oluyor.
Evet.
Bir yerde okumuştum, hayli şaşırmıştım. Avrupa kıtasında bugün ırmakların sadece %3'ü doğal mecrasında akıyormuş. Irmakların mecrasını değiştirmişler. Böyle olunca o ırmaklarda yaşayan, nehirlerde yaşayan canlı türleri hızla yok olmaya başlamış. Bu sefer havuzlarda balık yetiştirip yeni yatağındaki ırmaklara atmaya başlamışlar. Evet. Yani ekosisteme bir yerinden müdahale ettiğinizde
arda geliyor yani.
Zincirleme olarak diğer arızaları da doğuruyor. Ve dikkat edin, bizim ümmeti Muhammed olarak bugüne kadar bu meseleye söylediğimiz tek bir söz yok.
Sessiz hani, sedasız.
Kainat bize emanetti ediyoruz. Değil mi?
Ya.
Hasan-ı Basri Hazretleri için.
Yeryüzünü bize miras kılmış Cenab-ı Hak yani mümin salih kullarına.
Hasan-ı Basri Hazretleri için okumuştum. Bir yerden bir yere giderken bir ağacın gölgesinde bir süre oturmuş, istirahat etmiş. Sonra kalkmış, yoluna devam etmiş. Epey bir gittikten sonra bakmış ki heybesinin üzerinde bir karınca.
Ya.
Eyvah demiş, ben bu karıncayı, o ağacın altındaydı bunun yuvası muhtemelen. Aldım, bu kadar yol getirdim. Şimdi bunu yere bıraksam bu burada telef olur gider. Üşenmemiş, tekrar o yolu geri dönmüş. Karıncayı götürüp o ağacın gölgesine bırakmış. Bunun yuvası buradadır, ben bunu şey yapmayayım diye. Şimdi biz kainata böyle bakıyoruz. Börtü böceğe, hayvana, kuşa, böceğe böyle bakıyoruz. Bunlar emanettir diyoruz. Hatta biliyorsunuz Zembilli Ali Efendi ile Kanuni Sultan Süleyman arasında bir karınca şeyi vardır, şiirleşme karşılıklı. Evet, bunlar emanettir bize. Fakat artık biz bunları düşünmüyoruz, bunlara bakmıyoruz. Eskiden Osmanlı'da pencerelerin kenarına fesleğen ekerlermiş.
Evet.
Fesleğen kokusu da hoş bir çiçektir, bitkidir biliyorsunuz. Bunu niye ekerlermiş? Çünkü fesleğenin bulunduğu yere haşerat girmiyor. Sivrisinek vesaire o kokudan hoşlanmıyor ve girmiyor.
Tabii olarak bir
sivrisinekten koruyorsunuz.
Evet. Tabii.
Şimdi fesleğen beslemeyi unuttuk. Bunu gereksiz görüyoruz. Ama sivrisinek problemi var. Onunla baş edebilmek için kimyasal tabletler bilmem neler kullanıyoruz. Hayatın tabii veçesinden, tabii tarzından ne kadar uzaklaşırsak o kadar konformizme kayıyoruz. Bunun da bize maliyeti, bazen telafisi mümkün olmayan noktalara kadar gidiyor.
Hayatın kıvamını, değil mi hocam?
Evet.
Kur'an'da kavamen kelimesi
evet,
geçiyor.
Evet.
Belki aynı değil ama yani oradan belki almışız yani, bilmiyorum. Bir kıvam var yani. Yani tabii seyri. Resulullah Efendimizin tercihleri hep fıtratı özel olanları tercih ediyordu. Yani tam kolayı, hani o eshel şeyine gelecektik hocam.
Geleceğiz yani, şimdi. Buradan oraya geleceğiz zaten.
Evet.
Şimdi Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz, Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a validemiz diyor ki, iki şeyden birisini tercih etmek durumunda kalsaydık kolay olanı tercih ederdik.
Evet.
Buradaki kolaylıktan maksat şer'i hudutlar içindeki kolaylıktır. Yani diyelim ki bir uzvunuzu 3 kere yıkadığınızda, abdest alırken bir uzvunuzu 3 kere yıkadığınızda maksat kamilen hasıl oluyor.
Tamam, evet.
Bir kere yıkadığınızda da hasıl oluyor ama nakıs oluyor, eksik oluyor.
Kemal'de bir eksiklik oluyor.
Evet. 4 kere, 5 kere yıkadığınızda bu israf oluyor.
Evet.
Dolayısıyla Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin tercih ettiği kolaylık tarafı genellikle itidale denk gelen kolaylıktır.
İtidal, tabii olan.
Evet.
Kemal olan şeyler, evet.
İtidale denk gelen kolaylıktır. Şimdi düşünün, onun hayatını okuyanlar Siret-i Nebi'den bilirler ki Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz mesela Medine dışına bir sefere çıkacağı zaman mutlaka önce Mescid-i Saadet'e gider, 2 rekat namaz kılar.
Evet.
Döndüğü zaman seferden evine uğramadan gene Mescid-i Saadet'e gider, 2 rekat namaz kılar. Şükretmek iktiza ettiği durumlarda hemen şükür namazı kılar ya da şükür secdesine kapanır.
Evet.
Hilali gördüğünde dua okur, dolunayı gördüğünde dua okur, rüzgar estiğinde dua okur, yağmur yağdığında dua okur. Şimdi dikkat edin, bütün bunları bir insan, biz hayatımızda uygulamaya kalksak.
Evet.
Bunlar bize kolaylık olarak mı gelir, zorluk olarak mı gelir?
Zorluk olarak.
Meşakkat gibi gelir bunlar. Bir de gece namazını düşünün Efendimizin.
Ya.
Dolayısıyla modern zamanlarda hani bu konformizmin tabii bir yansıması olarak modernist Müslümanlar Efendimizin hep kolaycılık tarafını tercih ettiğini söylerler. Bunu tabir diğerinde ise gözümüze sokarlar.
O da bizi üşengeçliğe götürüyor hocam.
Tabii ki. Tabii. Bu bizi ruhsat avcılığına götürüyor, gevşekliğe götürüyor.
Yani ruhsat avcılığı hocam, evet. Hakikaten güzel bir ruhsat avcılığı. Din diye bir şey kalmıyor ondan sonra.
Tamam, bir dindarlığımız gevşiyor. İmani hassasiyetlerimiz köreliyor. Yusuf el Karadavi, Allah selamet versin. Günümüzde önde gelen fakihlerden birisi, günümüzün ilim adamlarından birisi. Fakat hiç hazmedemiyorum ben, onun bir sözü var. Diyor ki aleyhissalatü vesselam Efendimiz hep hayatı en kolay şeklinde, dini daha doğrusu, en kolay şekli neyse onu yaşamaya bakardı diyor. Hiçbir zaman zorluk tarafını tercih etmezdi. Sahabe-i kiram da böyle yapardı. İş tabiine gelince biraz işi zorlaştırmaya başladılar tabi'in.
Evet.
Mezhep imamları dönemine gelince artık işi iyice yokuşa sürdüler. Efendimizin yaşadığı dinle onların bize anlattığı din arasında bu zorluk kolaylık dengesi bakımından hiçbir bağlantı kalmadı. Onlar Müslümanları yokuşa sürmeye başladılar. Şimdi oturup düşünüyorsunuz. Fukaha-i kiramın, müştehidin-i izamın derdi neymiş? Efendimizin yapmadığı bir şeyi yapmışlar. Onun kolay kıldığı ya da açık bıraktığı bir kapıyı kapatmışlar. Kendi kendilerine dini zorlaştırmışlar. Başka bir din tasavvur. Böyle bir şey yok. Efendimizin hayatından bizim zorla, ideolojik bir gözlükle bakarak çıkarttığımız zorlama bir neticedir bu.
Evet.
Yoksa aleyhissalatü vesselam Efendimiz evet kolay olanı tercih ederdi diyoruz ama şöyledir bu. Bir memlekete bir kısa yoldan bir de uzak yoldan gitmek varsa Efendimiz kısa yoldan gideni tercih ederdi.
Yani bu tabiatın dışında tabii
evet,
konularda.
Tabii. Bir de tabii o itidal dediğimiz gibi aleyhissalatü vesselam Efendimizin tercih ettiği o kolaylık tarafı dediğimiz şey aslında işin itidal ve denge noktasıdır. Efendimiz onu tercih ediyor.
Hocam bu kadar kolayı tercih etti de etrafındaki sahabe, genç sahabelere sorarmış yani. Gece namazı kıldınız mı diye sorarmış yani. Nasıl, niye sorardı? Evet. Onu sormak lazım yani. Birçok gelirken hocam şey okumuştum da bu Elmanlı Hamdi Yazır Efendi'nin vakıfla ilgili bir kitabı var.
Evet.
Diyor ki inşallah diyor bu gençlere bir tergibname olur diyor. Rağbetname. Yani biz tergib ve terhibi hayatımızdan çıkardık yani. Evet. Yani hoca deyince, hoca konuştuğu zaman ya insanlar hayra rağbet edecek veya şerden rahbet edecek, kaçacak
evet.
Yani.
Evet.
Yani tamam hoca konuştu, tamam cevaz. Zaten o hale geliyor ki bu hocanın konuşmasına gerek yok diyorlar yani. Zaten caiz diyecek diyor adam.
Evet, yani evet, evet.
Şimdi sormaya gerek yok diyor.
Hatta
ben bir cevabı biliyorum diyor yani.
Evet. Ben size enteresan bir şey anlatayım isim vermeden. Faizsiz finans kurumlarından birisinin, bunlar tabii ilim adamları heyeti var danışmanları olarak.
Evet.
O heyetin başındaki bir hoca ya danışıyorlar şu caiz midir bu caiz midir diye. O da caizdir caizdir diyor. O finans kurumunun başındaki yönetim kurulu başkanı bir gün hocaya diyor ki hocam kusura bakmayın ama diyor ben rahatsız olmaya başladım. Ne sorsak caizdir diyorsunuz. Hakikaten bu caiz midir yani? Hiç sizden aykırı bir şey istemedik mi? Hiç aykırı bir soru sormadık mı size? Ne sorsak caizdir diyorsunuz. Bu yıllar evvel olmuş bir şey. Çok uzun zaman evvel olmuş bir şey. Ama yani böyle bir durum da var.
Evet hocam.
Hoca dediğiniz insan toplumun gözünde ya gelenekselcidir, işi yokuşa sürer, bugünden anlamaz falan filan ya da her şeye el cevap caizdir, el cevap caizdir der. Bunun ortası yok mudur? Bizim algımız o kadar çarpılmış ki biz kafamıza göre bir şablon, hepimizin kafasında bir şablon var. O şablona göre bir din, bir cevap, bir hoca arıyoruz. İşimize gelen şeyi söylediğinde evet işte bu hoca tamam diyoruz, mükemmel bir hoca. Kafamızdaki şablona, ön yargılarımıza, kararlarımıza uymayan bir şey söylediğinde hemen etiketliyoruz hocayı. Dolayısıyla bu kolaylık taraftarı peygamber aleyhissalatü vesselam söylemi de gene bizim kafamızdaki şablonun ürünüdür yani. O peygamber öyle bir peygamber ki hiç kimseye kızmamış, küsmemiş, kötü söz söylememiş, sesini yükseltmemiş. Efendim kendi söküğünü kendisi dikermiş, keçileri sağarmış, evi süpürürmüş. Şimdi böyle bir özellikle günümüzde modernist bayanların hoşuna çok gidiyor böyle bir peygamber algısı. Çünkü yani ağzı var dili yok tabiri caizse. Hiç gönül koymaz, hiç gücenmez, hiç tekdir etmez, hiç azarlamaz. Evet Hazreti Enes demiş ki ben Efendimiz'e 10 sene hizmet ettim, bana hiç şunu niye böyle yaptın demedi.
Belki, evet. Belki hocalar oradan örnek alacak, üstadlar, öğretmenlere bir örnek orası belki.
Tabii. Evet, şimdi hiç Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hanımlarından birisine kötü söz söylememiş, hiç el kaldırmamış, tokat atmamış. Ben de şunu diyorum, acaba Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in pak zevceleri, Ümmehat-ı Mü'minin Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e hiç serkeşlik etmiş mi? Hiç sesini yükseltmiş mi? Hiç diklenmiş mi ki evet. Efendimiz bunlara tokat vurmamış diyoruz.
Bir de o tarafa bakmak
şimdi burayı
lazım.
Görmüyoruz ama. Tabii. Şimdi bu hamur çok su götürür. Hakikaten çok uzar hocam. Da biz lafı uzatmıyoruz.
Hocam bunu şöyle toparlayalım hocam. Yani konforizm bizi ruhsat avcılığına götürmemesi gerekiyor. Evet. Bu gerçekten ruhsat avcılığı tabiri tam oturdu. Yani biz Resulullah Efendimiz'in kolayı tercih etmesi bizi ruhsat avcısı kılmaz.
Evet.
Bu önemli. Resulullah Efendimiz şer'i şerif dahi, meşru da zaten haşa yani onu biz konuşamayız bile ama tabii olan, itidale en yakın olanı tercih ederdi. Bu konforizm değil. Konforizm dediğimiz bu işin abartılması, fetiş hale getirilmesi,
evet, evet.
Olmazsa olmaz hale getirilmesi, onsuz düşünülmez hale getirmek. Tabii hocam son vaktimiz bu noktada doldu. İnşallah belki bir dahaki şeylerde modernizmin parametresi olan bireyselcilik veya bireyin öne çıkması veya kendinden başka otorite kabul etmeme üzerine duracağız.
İnşallah.
Kıymetli dinleyenlerimiz, bugünkü sohbetimiz burada bitmiştir. Ahmet Hassasiyeti programına kaldığımız yerden devam etmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.